mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Doktor İbrahim Ersoy, Sağlık ve İletişim Derneği Başkanı kendisi yine stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, programın yapımcılığını sizler için Ceyda Nuray Kıygı yaptı. Teknik masada bugün Gülşah Turgut Rahmanoviç var ve spikeriniz ben Funda Erdoğan. Sevgili dinleyenlerimiz, yine her işin başı sağlık diyerek güncel hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek sağlık bilgileri vereceğimiz programımızla karşınızdayız. Kulağınız bizde olsun diyoruz. Ve bu hafta uzun yaşamak için ne yemeli, bunları konuşacağız Sayın İbrahim Ersoy'la. Ama her zaman olduğu gibi öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu haftaki son bilimsel gelişmeler neler oldu hocam diyeyim. Hemen buyurun.
Şimdi HPV aşısıyla ilgili birincisi bir gelişme yaşandı. HPV aşısı bildiğiniz gibi özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserini önleyen bir aşı. Diğer taraftan sadece rahim ağzı kanseri değil, baş boyun kanserlerine de yol açıyor bir virüs bu. İskoçya'da daha HPV aşısı olmuş kişilerde %0 oranında rahim ağzı kanseri gözlendi. Yani HPV aşısı rahim ağzı kanserini yok ediyor gibi bir durum söz konusu. Hatta bazı ülkeler kendilerine 2030 gibi bir hedef koydular. 2030'da rahim ağzı kanserini tamamen ortadan kaldıracaklar. Birinci haberimiz buydu. İkincisi, şimdi ağırlık kaldırmakla ilgili bir haber var. Osteoporoz, yani ağırlık kaldırmak kemik erimesini azaltır mı diye bir araştırma yapıldı. Normalde bilinenin aksine aslında ağırlık kaldırmanın özellikle 40'lı yaşlardan sonra ne kadar ağırlık kaldırıyorsanız, ağırlık kaldırmak derken de işte dumbbell'lar, halterler, ona yönelik şeyler. Bunlar kas gücünü artırdığı için kemiklerde de osteoporozu, yani kemik erimesini azalttığı tespit edildi. Bu da uzun süreli bir çalışmaydı. Üçüncüsü de ruh halimizi en hızlı iyileştiren gıda. Bu da yine bir deneysel bir araştırmada yapıldı. Normalde biz C vitamininin ruh sağlığımıza iyi geldiğini biliyoruz. Kivinin ruh sağlığını en hızlı iyileştiren gıda, hatta C vitamini takviyesinden bile çok daha 2-3 günde ruh halimizi iyileştirdiği gözlendi. Tabii ki bu sadece bir besinle ruh halimiz iyileşecek anlamında değil. Ama eğer diğer şartlarda bir sorun yoksa, ruh halimizi iyileştirmek istiyorsak C vitamini ağırlıklı beslenmemiz lazım. Bunun da limondan, portakaldan çok daha fazla kivide C vitamini vardır. Kivinin de böyle bir yararından bahsedelim. Tüylüdür. Ben biraz tüylerinden çok hoşlanmam onun ama.
Kesmek zor biraz.
Evet, kesmek zordur. Yani tropikal bir şey. Bizde de çok uygun değilmiş gibi ama ülkemizde de çok fazla sayıda var zaten. En azından C vitamininin böyle bir etkisi olduğunu da bilmek açısından önemli.
Hemen konuyu da şuraya bağlayalım. Uzun yaşamak için ne yemeli? Bugün onları da konuşacağız ama kividen önce benim aklıma gelen hemen muz oldu. Çünkü içinde magnezyum var bildiğim kadarıyla. Bana en çok mutluluk veren muzdur mesela.
Magnezyum var mı? Var tabii ki. Yani magnezyum, çünkü şimdi vücudumuzdaki, o beynimizdeki, özellikle bu mutluluğu ele alıyorsak, bir takım biyokimyasal reaksiyonlar için elementler lazım. Mineraller lazım. Bunlardan işte magnezyum mesela, herhalde vücutta etki etmediği biyokimyasal reaksiyon yok. Beynimiz bir takım şeyleri üretmek için, serotonin üretmek için, dopamin üretmek için bir takım öncüllerle bir şeyler yapmak zorunda. Bu mineraller de onların işine yaradığı için evet mutluluk verir. Vücudumuzun mesela bir çorbanın tuzunu, biberini iyi yapmak lazım ya, vücudumuzdan da bunları eksik etmememiz lazım. O yüzden hem meyveler hem sebzeler mutlaka, her gün mutlaka alınması gereken şeyler.
Evet, onu konuşacağız. Peki hangilerini tüketmeliyiz en çok?
Ama şundan şöyle, şimdi dinleyicilerimizin aklına şu gelebilir. Ya tamam, beslenmeden bahsedeceksiniz de sonuçta genetiktir bu diye hemen bizi eleştirebilirler kafalarından. Önce ona bir cevap verelim. Şimdi genetik etki var mı? İşte annesi babası uzun yaşayanın kendisi de uzun yaşıyor mu? Evet, böyle bir durum var. Ama uzun yaşamla ilgili bu etki ne kadar derseniz, bilimsel çalışmalar %20-30 oranında gösteriyor. Yani biz genetiğimizi, kaderimiz değil o anlamda. Yani %70-80 oranında yaşamla ilgili, yaşam süremizi değiştirebiliriz. Bunlar ne olabilir? Yiyecekleri konuşacağız ama onun dışında egzersize de bence en son bir değinelim. Bunun dışında sosyal ilişkiler. Bunların hepsi aslında bir paket olarak sağlığımızı, uzun yaşama katkıda bulunur. Ama biz bugün sadece beslenmeyi konuşacağız. Beslenmede de sadece besinleri değil, bir arada şey de konuşalım. Yani besinleri nasıl yememiz, pişirmemiz gerektiğinden bahsedebiliriz.
Evet, neler yemeliyiz?
Şimdi birincisi şöyle bir şey söyleyeyim. Kahveyi biz ara sıra konuşuyoruz burada. Otofaji diye bir şey var. Otofaji nedir? Hücrelerin temizliği. Hücrelerin hücre içindeki temizliği. Hücre içindeki temizlik arttıkça hücrenin hem genç hem sağlıklı hem daha iyi fonksiyon görmesi mümkün. Otofaji sürecini artıran, yani otofajiyi artıran birincisi kahvedir. Özellikle aç karnında kahve içtiğinizde, tabii ki başka işte kalp hastalığınız yoksa, mesela aritminiz falan yoksa, kahve içtiğinizde bu otofaji süreci çok daha etkili olur. Yani uzun süre açlığı da konuşmuştuk. Uzun süre açlığı başlarken veya egzersizden önce mesela kahve içtiğiniz zaman bu otofaji süreci de daha fazla oluşur. Kahvenin içindeki hem kafein hem de klorojenik asit var. Bu ikisi beraber otofajiyi, yani bizi gençleştirme sürecini, şöyle de söyleyelim, burada bir ay boyunca hiçbir çöp alınmadı. Bu otofajinin yokluğu demektir. Burada yaşanmaz hale gelir. Buranın iyi fonksiyon görmesi için her gün temizlenmesi lazım. Bu her gün temizliğin ismi de otofajidir. Ve buranın daha iyi fonksiyon gelir. Burasını daha uzun süre kullanırız. Yani daha uzun yaşam süresi buranın uzar. Aynen onun gibi otofaji kahveyle birlikte daha fazla artıyor. Tabii egzersiz de mesela otofajiyi artırır. Uzun süreli açlık da otofajiyi artırır. Ama bugün açlığı değil, besinleri konuşacağız, evet, toklukla ilgili. Bunun dışında mesela hep aklımıza geliyor brokoli.
Evet, bu brokoli ile ilgili. Sebzelerin kralı derler.
Tabii
hatta,
yani kralı. Bu Türkgillerin hepsi öyle aslında. Bunların içinde mesela sülforafan maddesi var. Bu sülforafan çok güçlü bir anti-enflamatuar ve antioksidan madde. Bu brokoli evet genel olarak kanser önleyici biraz etkisinin de olduğu bilinir. Karaciğere iyi geldiği de bilinir. Ama bunun dışında hasarlı hücreleri onardığına yönelik araştırmalar da var. Tabii bunlar klinik araştırmalar ama en önemli özelliklerinden bir tanesi DNA'nın korunması. Yani bu turpgillerden olan brokoli gibi bitkiler DNA hasarına karşı koruyucu etki gösterir. Diğer taraftan anti-enflamatuar etkileri de var. İnflamasyonu her zaman söylüyoruz, mikropsuz iltihap. Bu ne kadar az olursa vücudumuzda daha uzun olur. Çünkü kalp hastalıkların, diyabetin, Alzheimer'ın, bunların hepsinin kökünde iltihaplanma var diye genel olarak bir kanaatimiz var. Bu sülforafan ve brokoli bunları da azaltır. Şu temel şeyi de koyalım isterseniz. Yani daha uzun yaşam için metabolik sağlığımızın iyi olması lazım. Metabolik sağlık derken bir, lipid, yani kan lipid seviyelerimizin normal olması lazım. Kan basıncımızın normal olması lazım. Kan şekerimizin normal olması lazım. Çünkü 40-50 yaşlardan sonra hep işte diyabettir, hipertansiyondur, karaciğer yağlanmasıdır, bunlarla uğraşırız. Bunlarla ne kadar fazla iç içe olursak yaşam süremiz de tabii ki o kadar kısa olur. Bu 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda çocukken bile kendine yatırım yapıp eğer iyi bir beslenme düzeneği oluşturursak bu biraz daha o genetik faktörleri de ekarte ederek daha uzun yaşamamıza sebep olur. Metabolik sağlık üzerine de çünkü brokolinin etkileri var. Metabolik olarak da kan şekeri seviyelerini mesela düşürür. İnsülin direncini azaltır. Diğer taraftan bu lifli gıdadır sonuçta. Bunlar bağırsak bakterilerini de besleyerek lifli gıdalar oluşturur. İnsülin azalması hatta kan basıncının düşürücü etkisi olduğu da söylenir. Yani diğer turp sadece brokoli değil, diğer işte turp da mutlaka işte kış aylarında evet turpgillerden hepsinden yiyebiliriz.
Peki nasıl tüketmeliyiz? Günün hangi saatlerinde ve pişmiş daha mı iyi haşlamalı mıyız?
Şimdi eğer mesela işte brokoli bunları haşlarsak daha iyi olur. Çünkü çok fazla çiğ yemek yani insan en azından benim damak tadıma çok uymaz. Ama bunların haşlanmış olması çok daha iyidir. Yani gerçi turp öyle bir şey değil ama brokoliyi haşlayıp yersek bunların mineral değerini de bazılarının haşlanmakla da artıyor olabilir. Çorbası da vardır mesela brokoli. Yani birazdan mercimek çorbasından da bahsedeceğim. Mercimek çorbasının uzun yaşama katkısından da bahsedeceğiz. Antioksidan değerleri diye bir değerler falan vardır. Mercimek çorbasının da çok üst seviyededir. Ama brokoliyi kaynatıp haşlayıp güzelce her salataya veya her yemekte şöyle bir yanında olursa çok güzel olur. Yani yazın, yani kış aylarında daha bulunması kolay bu meyvelerin. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Hep yine yanlış inanışları da bu tarafta düzeltmemiz lazım. Yani kuru yemişlerle ilgili her zaman şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. İşte bunları yediğimizde kilo alırız. Çünkü yağlı gıdalar bu diye. Mesela ceviz, fındık, fıstık bunları söylüyoruz. Yani belki de bu sayacaklarımız tüm besinler içerisinde hayatı uzatan en şey nedir derseniz ben bu fındık, fıstık, cevizi özellikle de cevizi öneririm. Ve bunlardan çok fazla almamıza da gerek yok. Günde işte bir avuçtur, 20 gramdır alırsak yaşam süresini bunların da uzattığı tespit edilmiş. Nasıl uzatıyor? Mesela bunlar felç, kalp damar sağlığına iyi geldiği. Çünkü cevizi niye özellikle söylüyorum fındıktan ayrı olarak? Yani günde 5 tane ceviz yerseniz kalp damar sağlığınızın işte daha iyi olduğu. Kalp damar sağlığı da kalp krizine, felçlere yol açmamak demek. Bunların daha iyi geldiği anlaşılmış. Kolesterolü düşürdüğü bunların zaten biliniyor. Bunların çünkü içindeki yağlar doymamış yağlar. Doymuş yağlar gibi işte damarlarımızın çeperinde biriken yağlar değil. O yüzden kuru yemişi ve o brokoliyi günlük ihmal etmezlerse özellikle çocuklarda. Çünkü bunların içeriğinde mineraller de çok fazla. İşte fosfor var, potasyum var, magnezyum var. Mineralden çok fazla yüksektir bu kuru yemişlerde ve lifli gıdalardır. Sonuçta bağırsak bakterilerini de besleyen gıdalardır. Burada da şunu söyleyelim nasıl tüketmek gerekir diye. Çok fazla kavrulmuşunu değil de hatta o kavrulmuş da varsa evinizde en azından onu ıslatarak o üzerindeki asitlesini belki biraz azaltmak lazım. Ama bunları da mümkün olduğu kadar doğal halleriyle yemek çok çok daha iyidir. Yani cevizi zaten öyle yiyoruz ama diğer taraftan fındığın çok kavrulması falan oluyor veya fıstığın kavrulması oluyor. Mümkün olduğu kadar bunları kavurmadan yersek daha iyidir ama kavrulmuşum var onu da yiyin yani.
Hocam hemen dinleyicilerimizi de uyaralım. Daha önce de konuşmuştuk. Bazı sanatçılar dünyada da moda oluyor. Kuru yemiş yemeği reddediyorum. Meyve yemeği, meyve konusuna da geleceğim. Yemeli miyiz, hangilerini yemeliyiz? Reddediyorum, bunları tüketmeye gerek yok. Çünkü benim de aklıma gelen bunlar doğada hazır olan besinler ve insanoğlu bunları yiye yiye, meyveleri, kuru yemişleri yiye yiye biz bugüne geldik. Bunları tüketmeyi reddetmek doğru bir davranış mıdır?
Şimdi tıpta her zaman modalar vardır. Maalesef tüketim toplumunda bu diğer sektörlerden ayrı değil. Ticari bir sektördür. Yani bazen ben de duyuyorum ona bakacaksak hiçbir şey yemememiz lazım gibi bir durum. O zaman açlıktan ölelim. Yani o hale getiriyorlar. Şimdi biz diyelim ki 30-40 yıl önce nasıl besleniyorduk, 100 yıl önce nasıl besleniyorduk, aslında şöyle, hatta işte Göbekli Tepe'de nasıl beslendikleriyle ilgili 10 bin yıl önce nasıl besleniyorduk, aslında bunların çoğu belli. Doğada olan gıdalar da belli. Yani ben Maraşlıyım. Maraş'ta eskiden çok daha zeytin vardı mesela. Ya zeytin diye bir şey var. Yenecek. Yani fındık, işte mesela pirinç yemiyorlar. Tam tahıllardan da bahsedeceğiz. Bu aralar işte glutensiz, tam işte ekmek yok bilme. Ya
süt ürünleri tüketmiyorlar.
Evet, süt ürünleri, yani un, rafine, tamam rafine un tüketmeyin. Az tüketin. Ama tam tahıllı ekmek yememek nedir? Yani tam tahıl ya, herhalde 10 bin yıl, belki de insanlık tarihinde bile bu kadar tahıl kadar gıdası iyi olan, besleyici olan, minerali çok yüksek olan başka bir şey yoktur yani. Ama tahıl tüketmiyor insanlar. Yani işte bir sanatçı çıkıyor veya bazen bir doktor çıkıyor, şunu yemeyin.
Uzun yaşam için veya tahıl sadece, tüketmeyin.
Ya sadece su için diyen var, hiç su içmeyin diyenler var. Ya arkadaş, bu normal bir şey ya. Sağlık, beslenme çok basit bir şeydir. Bunu zorlaştıran biziz. Mümkün olduğu kadar doğal. Tamam, modern yaşamda doğala çok ulaşamayabiliriz, organiğe çok ulaşamayabiliriz ama mümkün olduğu kadar, zaten çok kafalarını karıştırmaya gerek yok. Bu programları yapmaya da gerek yok. Hiç kimse konuşmasın. Sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili hiç kimse konuşmasın. Vatandaş zaten doğal olarak bulur yer. Yani yeter ki o moda şeylere falan çok fazla takılmayalım. Ama biz yine o mesela işte bu kuru yemişlerden çıktı. Kuru yemişleri mutlaka, özellikle çocuklara. Annem, anneannem benim her gün cebime işte cevizleri koyardı. Yani kırıp cevizleri koyardı. En azından 5 cevizi kırıp çocuklarımıza mutlaka her gün verelim. Kendimiz de yiyelim. Çok fazla da değil. Fındık varsa fındık, badem varsa mesela badem.
Badem kadın... içi değil mi? Kavrulmamış,
evet, çok evet, faydalı. Evet, onlar çok iyidir. Fıstık, Antep fıstığı, Siirt fıstığı, yani bunlar mükemmel şeyler. Bunlar kilo aldırır diye yapmıyorlar. Ya fıstığın kiloyu azalttığı, yani kilo verdirdiği gösterilmiş. Yani içine düşünecek olursak zaten, yani vücudumuzda bir sürü mineraller, biraz önce işte yani biyokimyasal reaksiyonlar için mineraller lazım. Manezyum lazım, potasyum lazım, fosfor lazım, manganez lazım, selenyum lazım. Mesela selenyum içeriği çok yüksektir bunların. Bunlardan almak lazım. Yani çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Yüksek de lif içeriği var ama... Mesela mercimek çorbası, biz mercimek, nohut, bunları falan da hep biraz daha geriye attık diye ara sıra konuşuyoruz. Mercimek çorbası antioksidan bakımından en yüksek seviyededir. Yani mercimek çorbasını Allah'tan hepimiz severiz. Mercimek çorbası bulunca için.
Fitoterapi uzmanlarının da bize dediği şey hep araştırmalarımızda, özellikle yeşil mercimek çorbası tükettirin. Kırmızı, hı-hı, mercimeği tadı güzel olsun diye kırmızıyı da ekleyin. Ama yeşil mercimek çorbasını özellikle tavsiye ediyorlar. Doğru mu?
Neden? Doğru. Çünkü bir tahılın tamı olduğunca, yani bir onun içindeki çekirdeği vardır. O işte rafine un dediğimiz şey sadece o çekirdektir. Ama onun üzerindeki koruyucu olan iki tabakası daha var. Yeşil mercimekte, yani bu tam işte tüm tabakaları oluşmuş demektir. Aynısı o tam tahıllarda, buğdayda falan da vardır. Hepsini beraber yaptığınızda lifi de almış oluyorsunuz, minerallerin de yoğun şekilde almış oluyorsunuz. Evet, yeşil mercimek daha iyidir kırmızı mercimekten. Ama yani sonuçta mercimek çorbası mutlaka içilmesi lazım. Mercimek çorbası da şöyle içilmesi lazım. Bir kere çok yüksek ısıda değil. Çünkü çok yüksek ısıdaki mesela yemek borusu kanserinin de bazı o yerlerde, mesela Erzurum'da yapılmış bir araştırma vardı. Bu tür durumlarda sıcak, gerçi çayla yapılmış bir çalışmaydı ama, bir orta ısıda olması lazım. İki, eğer masanızda, mutfağınızda hangi baharatı bulursanız içine de katın. Baharat da, çünkü hepsi de antioksidan gıdalar. Yani mercimek çorbası çok basitmiş gibi gelir bize ama gerçekten yani en üst seviyede, ilk 3 sırada antioksidan değeri olan yüksek şey nedir derseniz, bir numaraya mercimek, mercimeği koyarsınız. Mercimek çorbasını koyarsınız. Yani her şey var mercimek çorbasında.
Bağışıklığı artırdığında.
Ya bağışıklığı artırır, lifli gıdadır. Kalp hastalıklarında kalp tansiyon düşürücü etkisi vardır. Yani yaşlanmayı azaltır, potasyumu, mesela potasyumun yüksek olması, potasyum içeriğinin yüksek olması kan basıncı düzenlenmesinde rol oynar. Anti-enflamatuvar özellikleri var. Çinko var, demir var özellikle. Kadınlar mesela, kadınlarda mutlaka demir alımını biraz daha artırmak lazım. Folat var. Mesela o folat DNA onarımını ve metilasyon süreci dediğimiz süreçleri destekler. Basit bir şeymiş gibi geliyor. İşte hep modern hayatta işte hamburger yiyelim, pizza yiyelim falan gibi. Yani mercimek çorbası için. Hele de kışın, yazın da mümkün olduğu kadar çorba işte. O zaman da işte sebze çorbalarının biraz daha ağırlıklı olması lazım. Haftada 2-3 gün bence her evde bir, yani özellikle kış aylarında, yazın da olmak üzere bir mercimek çorbası pişmiş olmalı. Pişmeli yani.
Evet, bakliyatlar için aynı zamanda nohut, fasulye değil mi? Çocuklara ben sürekli yapmaya çalışıyorum, haftada bir de olsa, iki de olsa.
Baklagillerin hepsi, baklagiller demişken, spermidin diye bir madde var. Şimdi 40 yaşından 80 yaşına kadar 800 erkek ve kadın da 20 yıl boyunca takip etmişler. Bu araştırmacılar bu diyetlerinden 146 tane farklı besin maddesi sıralanmışlar. Ve uzun ömürlülükle ilgili en başa spermidin diye bir şey koymuşlar. Spermidin nedir? Hücre büyümesinde ve hücre temizliğinde önemli rol oynar. Yani spermidin ne de var mesela derseniz, mantarda var, baklagiller, tam tahıllarda var. Özellikle o içindeki, buğdayın içindeki o spermidin var. Yani yaşlanma karşıtı etkileri ve beyin koruyucu etkileri, nöroproteksiyon diyoruz, bu etkileri var. Bunun dışında mesela yıllanmış peynirde, yani biraz daha ferment olmuş yıllanmış peynirlerde var. Ve mercimek ve baklagillerin hepsinde de bu spermidin içeriği yüksektir. O yüzden mesela bununla da siz baklagil demişken onu da eklemek isterim. Yani spermidinle ilgili, hatta o 146 besin içerisinde birincisi seçilmiş dedim. Ya Allah Allah, uzun ömürlükte gerçekten çok etkisi var bunun. Çünkü yaklaşık 6 yıl 80 yaşına kadar takip etmiş. 6 yıl biyolojik saati geriye çevirmiş. İnanamamışlar, bir daha aynı çalışmayı demişler. Yine en çok spermidin içeriğiyle en yüksek beslenenlerde yine biyolojik saat 6 yıl geriye çekilmiş. 5.7 yılda düzledim ben 6 yıl olsun diye. O yüzden baklagiller çok önemli.
Diğer süper besinleri de soralım size, onları da atlamayalım.
Ya mesela yer fıstığı ve çilek, burada da sirtülin içeriği bunların da yüksek. Bunları mesela üzüm. O resveratrol diye yine uzun ömürlülüğe katkıda bulunan bir sürü araştırmalar var. Onlarla ilgili üzüm, tavuk, balık, mantar. Mantarı zaten biraz önce saydık. Ve biz her zaman söylüyoruz, bitter çikolata. Onu da evet evet, yani %80 oranında biraz acı da olsa dark çikolatalar, onların da içeriği yüksek. Zerdeçalın içerisinde de yine uzun ömürlülüğü etkileyen süper, yani süper diyeyim ama demeyeyim ama yani en önemli şeyler var. Bunların içinde antioksidan gıdaları.
Baharatların hepsi dediniz değil mi?
Ben, faydalı. Evet evet, baharat ne varsa yani her yemeğe tüketelim, eklenebilecek bir şey varsa baharat mutlaka eklemek lazım. Ama sadece egzersizi ihmal etmeyelim. Yani tamam, ne yemeli bunu konuşacağız ama her zaman egzersizi bir kere baş tacı yapıp başımıza koymamız lazım. Nasıl pişirilmeliye de kısa bir değineyim, ondan sonra hemen egzersize. Nasıl pişirilmesi lazım? AGE diye glikasyon son ürünleri var. Bunlar yaşlanmayı artıran şeyler. Bunları nasıl azaltabiliriz pişirme yöntemleriyle? Ne kadar yüksek ısıda ve kuru ısıda yemekleri pişirirseniz ageler o kadar artar, yaşlanma artar. Bunları haşlamayla yap, yani etleri, tavukları ve meyve sebzeleri haşlamayla yaparsak, güveçle yaparsak, özellikle güveç bizim kültürümüze de çok uygun. Güveçle yapıp hafif ısıda uzun süre pişirirsek bunların çok daha etkili olduğu gösterilmiş. Bizim Anadolu'da da damak tadımıza da çok uygun. Güveci de haftada bir eksik etmesinler. Yani hızlı hızlı konuşuyoruz, ne kadar bilgi evet, verirsek evet, o kadar iyi olur diye. Egzersizin de kalp sağlığına iyi geldiği, beyin fonksiyonlarını artırdığı, özellikle kas, çünkü uzun ömürlü katkı sağlamak için bazen düşmeleri de önlemek lazım. Yaşlılıkta düşmek özellikle kalça kırıklarına ve emboliye sebep olup hayatımızı kaybedebiliriz. O yüzden orada da kas fonksiyonunu güçlendirmek için egzersizi mutlaka yapmamız lazım.
Bir de psikolojik unsurları ekleyelim uzun yaşamak için. Tabii
dostlarımızı
ki.
Yani yakın arkadaşlıklar, dostluklar, anne babamızı ziyaret, kardeşlerimizi ziyaret. Yani bu tür sosyal ilişkilerde zaten arttığı gösterilmiş. Biraz daha aileleri de toparlamak lazım.
Evet, bunlara da dikkat edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftada Mikrofonda Doktor Var programının sonuna geldik. Uzun yaşamak için neler yemeli, neler yapmalı, bunları konuştuk. Doktor İbrahim Ersoy'la kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda Doktor Var.